Ayrım 12. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 118. Felsefi aydınlanma. Aydınlanma ya da akıl çağı 17. yüzyılda Avrupa'da başlayan devrimci düşünce değişikliklerine kültür tarihçilerinin verdiği addır. Aydınlanma, çağdaş Batı medeniyetinin yükselişi için gerekli entelektüel platformu temsil ediyordu ve Francis Bacon, Isaac Newton ve John Locke'un katkılarından önemli ölçüde yararlanmıştı. Aydınlanma düşüncesinde iki tema sakat kişilerin bakım ve tedavisindeki değişikliklerle bağlantılıdır. Bunlardan birincisi duyumcu bilgi kuramıydı. Bu kuram her türlü bilginin kaynağında doğuştan gelen fikirlerin ve ilahi cezalandırmanın değil, deneyim ve aklın olduğunu ve toplumsal çevresel değişikliklerin insanları ve toplumu ilerletebileceğini savunarak yeni ve cesur psikolojik ve eğitici müdahalelerin temelini atmıştı. De Condillac 1754-1930, Locke 1690. Sakat kişiler için önem taşıyan ikinci aydınlanma fikri, doğa biliminin türleri ilerletme konusundaki değerine olan inancın artmasıydı. P. Edwards 1996. Aydınlanmanın duyumcu felsefe ekolü tutum değişikliklerine yol açtı, yeni kurumları, gönüllü hayır derinliklerini, çıkar gruplarını ve yazınsal çalışmaları ortaya çıkardı. 1656'da Paris'te Fransa'nın yardım hastanesi olan Büyük Hôpital General, var olan birkaç ayrı kurum birleştirilmesiyle yarı yasal bir idari yapı olarak kuruldu. Bu kurumlar arasında biri kadınlar, diğeri erkekler için akıl hastanesi olan Salpêtrière ve Bicêtre ve birkaç küçük genel hastanede vardı. Andrews ve de 1997. Fransa'da ilk kamusal yardım hastanesi 1612'de Lyon'da açıldı ve benzer bir tarzda faaliyet yürüttü. Foucault 1965. Kapatılma kuşkusuz 1657 çıkartılan ve dilenciliği yasaklayan daha önce bahsettiğimiz yasa ile birlikte hızlandı. Dolayısıyla yoksulluk, sakatlık ve çalışamama şehrin başlıca sorunları arasında ön sıraları tutmaya başladı. Öte yandan aydınlanmanın yakında ortaya çıkacak olan duyumcu felsefeleri de birbiriyle bağlantılı sakatlık ve yoksulluk sorununa yeni ve yapıcı müdahaleler için ahlaki buyruğu ve araçları sağladı. Windsor 1986. Zihinsel yeti kaybı, akıl hastalığı ayrımı. İngiliz mülkiyet hukuku, zihinsel yeti kaybıyla intellectual disability, akıl hastalığı, mental illness arasında 13. yüzyılın başından itibaren bir ayrım yaparken, John Locke'un 1690 yılında yayınlanan NSA Concerning Human Understanding adlı eseri, idiotlar ile deliler arasında o zamana kadarki en etkili ayrımı yapmıştır. İdiotlardaki kusur, zihinsel melekelerde çabukluk, canlılık ve hareket eksikliğinden kaynaklanıyor görünmektedir. Bu nedenden ötürü de akıldan yoksundurlar. Oysa deliler tam tersi bir durumu mağdur olarak görünmektedirler. Zira kanımca onlar akıl yürütme melekesini kaybetmiş değillerdir. Bazı fikirleri çok yanlış bir şekilde birleştirdiklerinden, yanlış ilkelerden yola çıkıp doğruyu savunurlar. Ama aptallığın olduğu gibi deliliğin de dereceleri vardır. Fikirlerin düzensiz bir şekilde bir araya getirilmesi bazılarında çokken bazılarında azdır. Kısacası idiotlar ile deliler arasındaki fark şurada yatıyor görünmektedir. Deliler yanlış fikirleri bir araya getirirler ve yanlış önermeleri ortaya koyarlar. Ama bunlardan doğruyu çıkarıp doğru akıl yürütürler. İdiotlar ise çok az önermede bulunurlar ya da hiç bulunmazlar ama neredeyse hiç akıl yürütmezler. Locke 1690 sayfa 236. Rushton, Locke'un mevcut yasal kavramları eleştirel bir karşı koyuş sergilemektense yalnızca açıklama yaptığını söylese de, Blackstone'un daha sonra yaptığı zihinsel yeti kaybıyla ilgili yasal yorumları üzerinde Locke'un önemli bir etkisi olduğunu kabul eder. 1990 sayfa 50. Goody 1996 akıl hastalığı ile zihinsel yeti kaybı arasında nihayetinde zihinsel yeti kaybı olan kişiler için sosyal politika öğretisini etkileyecek olan ikiliyi karşıtlığı ilk ortaya atan kişi olarak gösterilir. Locke'dan da önce 1614'te Portekizli doktor Montalto, akıl hastalığını zihinsel yeti kaybından ayırıp, zihinsel yeti kaybı tanısı, prognozu ve tedavisini tarif ettiği önemli bir tıbbi eser kaleme almıştı. Wolfson, 1984. Montalto'nun İtalyan Grand Dükü 1. Ferdinand'ın şahsi doktoruyken yazdığı bu eser, tarihçiler tarafından büyük oranda görmezden gelinmiştir. Swinburne'un 100 yıl öncesine ait zihinsel yeti kaybı tanımı da önemlidir. Zira temel akıl yürütme yeteneğinin önemini işaret eder ve idiotluğun kaynağını değerlendirecek bir testin ögelerini sunar. İdiot ya da doğuştan aptal biri, yasal olarak reşit olmasına karşın, yine de 20'ye kadar sayamayacak, hangi yaşta olduğunu söyleyemeyecek kadar akılsız olan, ne ana babasını bilen, ne de böyle kolay sorulara cevap verebilen kişidir. Buradan hareketle kendi yararına ya da zararına olan şeyi ayırt edecek akla sahip olmadığı, ayrıca çevresindeki insanlar tarafından rahatlıkla kandırılabileceği de açıktır. Böyle bir idiot tanıklık edemez, malı mülkü üzerinde tasarrufta bulunamaz. 1590, sayfa 39. Locke, 1690 yılındaki denemesini kaleme aldıktan kısa süre sonra, Robinson Crusoe'un yazarı, gazeteci Daniel Defoe, zihinsel yeti kaybı olan kişiler için devlet desteğinde bir yatılı kurum açılmasını teklif etmiş ama teklifi kabul edilmemişti. Defoe 1694, 1894, Gooday 1996, 1720'de Defoe'ye The History of the Life and Adventures of Mr. Duncan Campbell adlı kitabının kahramanı olarak sağır dilsiz bir insanı seçmiş, ayrıca kitabında işaret dilini ve sağır eğitimine yaklaşımları oldukça ayrıntılı bir şekilde tarif etmişti. Akıl hastaları için kurumların doğuşu. İngiltere'de 1700'de deliler, körler ve kötürümler için yerel bakımhaneler kurulması teklif edildi. Yerel bakımhaneler teklifi 1982. Parlamento 1714'te onadığı yasayla şiddetli derecede deli olanlar için kapatılmayı kabul etti ama tedaviyi kabul etmedi. Ve serserilere, dilencilere ve hırsızlara reva görülen rutin kırbaçlama uygulamasından muaf tutulmalarına karar verdi. 1704'te Bethlehem Hastanesi'nin 130 hastası vardı. O yıl 64 hasta alımı gerçekleşmiş, 50 kişi tedavi olup taburcu edilmişti. Strype 1720, 1724'te Norwich'te Bethel, 1751'de ise Londra'da St. Luke's Akıl Hastanesi açıldı. İngiliz parlamentosu 1736'da cadılık yasalarını lağvetti ve özel tımarhanelere koşullarını iyileştirmeleri için baskılar artırıldı. 1774'te tımarhaneleri düzenleyen bir yasa çıkarıldı. Bunun ardından da parlamento 1815-16 yıllarında İngiltere, İskoçya ve İrlanda'yı kapsayan büyük bir araştırma yaptı. Saygın bir İngiliz yetkilinin dediğine göre, kitaplarda bahsi geçen akıl hastalığına ilişkin en iyi uygulamalar ile bu tür kurumlardaki gerçek koşullar arasında çarpıcı farklar vardı. Perry Jones, 1972. 18. yüzyılda günümüz Almanya'sına denk düşen topraklarda tımarhaneler ile hapishaneler birleşik kurumlardı. Bu kurumlarda kalanların kurumun masraflarını çıkarmak için çalışıp katkı sunmaları, özellikle de kadınların iplik eğirmeleri bekleniyordu. Spierenburg, 1984, Hollanda'da ve Almanya'da akıl hastası akrabaları olan zengin aileler, akrabaların davranışları itibarlarını gölge düşürmesin diye akrabalarını özel mekanlara kapatıyorlardı. Spierenburg, 1984. Şiddete eğilimli akıl hastalarının kurumlara kapatılmaları, 15. yüzyılda başlamışsa da 18. yüzyıla gelindiğinde bu kurumlar diğer akıl hastalarını da kabul etmeye başlamıştı. Spierenburg, 1984. İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve İspanya'da olduğu gibi Yeni İspanya, yani Meksika'da da durum buydu. Amerikan kolonilerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk yıllarındaki gelişmeler. Kolonyal Amerika'da zihinsel yeti kaybı olan bir insanın bakımı için ödeme talebinde bulunan ilk dilekçe 1637'de İngiltere Kralı 1. Charles'a verildi. Virginia'lı Benoni Buck'ın bakımı için destek isteniyordu. Harris 1971, Hecht ve Hecht 1973, Neu Bauer 1987. Fakat kolonyal Amerika'daki Püritenler hala sakatlığının Tanrı'nın ilahi hoşnutsuzluğunun sonucu olduğuna inanıyorlardı. Covey 1998. Harvard Başkanı ve cadı avcısı Cotton Mather'ın babası Increase Mather, sakat çocukların doğuşunun Tanrı'nın verdiği bir ceza olduğunu yazıyordu. Oğlu Cotton Mather da sonradan aynı görüşleri vaaz etmiş ve yazmıştı. Covey 1998, Winship 1994. Amerikan kolonileri için çoğunlukla İngiliz yasalarını örnek alıyordu. Bunların arasında Kraliçe Elizabeth döneminde 1601'de geçirilen yoksullar yasası da vardı. Yasaya göre yoksulların nihai sorumluluğu kentlerde olduğundan toplum, serserilerin, dilencilerin ya da aylakların bu kurumlara yerleşmesini engellemeye çalışmışlardı. Peterson 1982, sayfa 109. Kamuya yük olması muhtemel olarak görülen insanlar herkesin içinde kırbaçlanarak şehir dışına sürülecekti. Ayrılmamanın cezası buydu. Özellikle de akıl hastaları gitmeleri için uyarılanlar arasındaydı. Fakat bu kişilerin kamu desteği gördüklerine dair kanıtlar da vardır. Zihinsel olarak sakat bir bireyin bakımı için ilk adımın atıldığı tarih, örneği Pensilvanya kolonisinde 1676 yılıdır. O yıl Delaware'deki Upland Mahkemesi resmi yasalara dayanarak bahsi geçen delinin bakımı ve ev hasapları için küçük bir ödeme yapılmasını emretmişti. Morton 1897 sayfa 4. 1752'de Dr. Thomas Bond ve Benjamin Franklin'in önderliğinde Amerikan kolonilerindeki ilk genel hastane Philadelphia'da kuruldu. Bu hastanenin kurulmasındaki başlıca dürtü akıl hastalarının bakımıydı. Pensilvanya Yerel Meclisi'nde sunulan ve sonrasında 2 Mayıs 1751'de yasadaki yerini alan dilekçede ifade edilen başlıca amaç Pensilvanya'daki büyüyen zihinsel yeti kaybı sorununu çözmekti. Pensilvanya Yerel Meclisi'nin saygın temsilcilerine söz konusu eyaletin sayısız sakinliğin dilekçesi alçak gönüllülükle şu istirhamı etmektedirler. Delilerin ya da zihinsel olarak rahatsız veya akli melekelerini yitirmiş insanların sayısı bu eyalette önemli ölçüde artmıştır. Bazıları komşularına korku salmaktadır ve insanlar her gün onlardan gelecek tehdidi bekleyerek yaşamaktadırlar. Diğerleri ise ellerindekini sürekli harcamakta ve hem kendilerine hem de ailelerine büyük zarar vermekte, kötü niyetli insanlar onların kötü koşullarından habisçe yararlanmakta ve onları mantıksız işlere çekmektedir. İşlerinden çok azı kendi durumlarını gerektirdiği tedaviyi gönüllü olarak boyun eğecek kadar aklı başındadır. Hatta hiçbiri böyle değildir. Dolayısıyla hayatları boyunca aynı üzücü durumda devam etmektedirler. Oysa yılların deneyiminin gösterdiği gibi Bethlehem Hastanesi'ne kabul edilen ve orada düzgün bir şekilde tedavi gören delilerin 2/3'ünden fazlası tamamen şifa bulmuştur. Dilekçe sahipleri ayrıca şunu dikkatinize sunmak istiyorlar. Bu eyaletin iyi yasaları yoksulları desteklemek için birçok merhametli ve hayırsever iyilikte bulunmuş olmasına karşın bu tür insanlar için yine de bir şeyler eksik görünmektedir. Bu insanların yoksulluğu kolaylıkla atlatabilecekleri bir hastalıktan ötürü daha da kötüleşmektedir. Zira düzenli nasihat ve yardım alamayacak durumdalar. Bu yüzden birçok insan hayatını taş yüzünden eziyet çekerek tüketmekte, kansere yenik düşmekte, katarak nedeniyle gözlerinden olmakta ya da korkunç hastalıklarla yavaş yavaş çürümektedirler. Eğer mevcut bakım ve ilgilenme masrafları o kadar caydırıcı olmasaydı, tıp ve cerrahinin akıllıca yardımıyla yeniden sağlık ve sıhhatlerine kavuşabilir, birkaç hafta içinde toplumun yararlı üyeleri haline gelebilir ve hem kendilerine hem de ailelerine bakabilirlerdi. Meclislerimizin nazik bakımı bu zamana kadar hasta ve akıl sağlığı yerinde olmayan yabancılara kalmaları için yer sağlayarak yardım eli uzatmıştır. Şimdi aynı ilginin ve şefkatin kendi sakinlerine de gösterileceğine kuşku yoktur. Küçük bir eyalet hastanesi kurup düzgün yasalar ve bu meclisin atayacağı kişilerin riyasetinde ya da başka türlü bir çözüm çerçevesinde yukarıda sıralanan amaçlar için hayırsever insanların yardımlarını alacak güce sahip olmalarının en iyisi olacağı, bunun da Tanrı'nın takdirini kazanacağı ve herkes için hayırlı olacağı konusunda bizimle aynı görüşü paylaşacaklarını umuyorum. Morton 1897 sayfa 8. Başlangıçta hastanelerin geçici mekanlarının bodrumundaki hücreler zihinsel yeti kaybı olan kişilere ayrıldı. 4 yıl sonra hastanede özel bir kanat bu amaçla kullanılmaya başlandı ve 1836'da Pensilvanya Deliler Hastanesi olarak kullanılacak ayrı bir binanın temeli atıldı. Bir taslak 1845. İlk yıllarda Pensilvanya Hastanesi'ndeki zihinsel yeti kaybı olan insanların tedavisi bedene ve duyulara saldırıdan oluşuyordu. Morton'un hastane tarihini anlatan kapsamlı eseri 1791'de cinnetin tedavisini şöyle tarif eder. Bir soğuk suya, bir sıcak suya batırma ya da tutma, başka bir yerde bahsi geçen ölümcül akciğer hastalıklarından bazılarının da sebebi olabilirdi. Kafa derilerinde kabarcıklar çıkana kadar kafaları tıraş ediliyordu, bayıltana kadar kan alınıyordu, yemek borusundan sadece ve sadece mukus gelene kadar bağırsakları temizleniyordu ve bu arada kol ya da ayak bileğinden duvara zincirleniyordu. 1897 sayfa 125. Ünlü Amerikalı psikiyatr Benjamin Rush, 1783-1813 yılları arasında hastanede bilfiil hizmet yürüttüğü, yaklaşık 30 yıl boyunca bakım konusunda bazı iyileştirmeler yapmış olabilir. Ama biz onu en çok tedavi için hastaneye getirdiği iki mekanik cihazla hatırlıyoruz. Rush 1812. Bunlardan jiratör ya da döner makine adı verilen ilki, hareketsiz delilik vakalarında bedeni döndürmek ve kalp atışını dakikada 120'ye çıkarmak için kullanılıyordu. İkinci buluş olan sakinleştirici sandalye ise duysal motor faaliyeti azaltmayı ve nabzı düşürmeyi amaçlıyordu. Bağımsızlık bildirgesini imzalayan tek doktor olan Rush, Edinburgh Üniversitesi'nde okurken öğrendiği yaygın bir tıbbi uygulama olan kan alma dışında düşük kalorili beslenme, müsil, kusturucu, soğuk duş ve banyo salık veriyordu. Morton, 1897, sayfa 164. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın gazileri, ABD'de savaşla ilgili yeti yetimlerine tazminat olarak emekli aylığı alan ilk sakatlardı. 1776'da ilk ulusal emeklilik yasası geçti. Kongrenin ruh hali, savaş sırasında sakat kalmış olan kişilere karşı merhamet ve ilgi alaka gösterildiğini işaret eder. Gençliğin gururu ve direnciyle sağlığını harcamış ve özgürlük davası için kanını akıtmış olanların kırık kalplerle ve aksayan kollarla bacaklarla kapı kapı dolaşmalarına, henüz ateşi sönmemiş ruhlarını, gönülsüz yardımların soğuk sinesi karşısında eğdirmelerine izin vermeyin. Glasson, aktaran Obermann, 1968, sayfa 137. Zihinsel yeti kaybı ve akıl hastalığı olan insanlar için yardımı yasalaştıran ilk Amerikan eyaletlerinden biri Kentucky'ydi. 1793'te devlet, akıl hastalığı ya da zihinsel yeti kaybı olan fertlerine yardım almadan bakamayacak kadar yoksul durumda olan ailelere ödeme yapılmasını karara bağlayan bir yasayı kabul etti. Estabrook, 1928. Bir kişinin idiot mu yoksa deli mi olduğunu ve bu tür bir desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemek üzere bir pilot uygulama başlatıldı. Bu emeklilik sistemi 19. yüzyıl boyunca yürürlükte kaldı. 1928'de hala yürürlükteydi. Yıllık ödemeler 1870'ten 1928'e kadar $75'la sınırlı kaldı. Easterbrook, 1928. Profesyonellerin bu emekli maaşının zihinsel yeti kaybı olan insanlarda aylaklığı teşvik ettiğini ve yani uygun destek biçiminin bu kişilere kurumlarda bakmak olduğunu düşünmüş olmaları kayda değerdir. Easterbrook, 1928. Zihinsel yeti kaybı olan ve aileleri tarafından bakılamayan kişilerin bakımını karşılama konusunda Amerika'da başvurulan yöntemlerden bir diğeri de ihale uygulamasıydı. Bu sistemde zihinsel yeti kaybı ya da akıl hastalığı olan biri açık artırmada en düşük teklifi sunana verilirken o kişi bir yıl boyunca ona bakmak için teklif ettiği miktarı alıyordu. Birçok eyalette yaklaşık 1820'lere kadar akıl hastalığı ve zihinsel yeti kaybı olan kişilerde bu sistem uygulanmaya devam etti. Ama sonunda çok pahalı olduğu görüldü. Breckinridge, 1939, yine de tüm ülkede yaygın bir yardım biçimiydi. Peterson, 1982. Avrupa'da sağır ve körler için okulların açılması. 18. yüzyılda hem sağırlar hem de körler için yatılı okullar yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Sağırlar okulu ilkin İspanya ve Fransa'da açıldı, yavaş yavaş diğer Avrupa ülkelerine ve ABD'ye yayıldı. Sağır eğitiminin köklerini 1510 civarında Pedro Ponce de León'un doğduğu İspanya'nın kuzey orta bölgelerinde aramak gerekir. Burgess eyaletindeki San Salvador de Ona mağazasında çalışan bir Benediktin keşişi olan León, Batı dünyasında ilk sağır öğretmeni olarak anılır. Çalışmalarına tam olarak hangi tarihte başladığı bilinmiyor ama 16. yüzyılın ortasında öğrencileri için manastır bünyesinde bir okul açmıştı. Öğrencilerin çoğu zengin İspanyol ailelerinden geliyordu. Parmak alfabesi ve geleneksel işaret sistemi kullandığı ve 20 öğrencisi olduğu anlaşılıyor. Daniels, 1997. 1584'te de Leon'un ölümünden sonra Juan Pablo Bone onun yöntemlerini daha da yaydı ve 1620'de İspanyolca Sağırları Konuşma Öğretme Sanatı kitabını yayımladı. Kitabın tümüyle de Leon'un çalışmalarını temel aldığı biliniyor. Fakat de Leon'un önceki katkılarının özgün el yazmaları bu zamana kadar bulunamamıştır. Daniels, 1997. Ponce de León'un yöntemleri 18. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıktı ve Charles Michel de Lepuy tarafından geliştirildi. Parisli bir keşiş olan Lepuy, 1755'te Paris'te dünyanın ilk sağırlar için yatılı devlet okulunu kurdu. Gannon, 1981, Minsky, 1957, Wright, 1969. 1783'te okulun 68 öğrencisi vardı. Daniels, 1997. İşaretler Charles de Lepuy'nin tercih ettiği iletişim tekniğiydi. Oysa rakibi Perrier sözlü iletişimi savunuyordu. Kralın Lepuy'nin okuluna verdiği desteğin sağırların iletişimine kalıcı bir katkısı oldu. Lane, 1989, Sachs, 1989. 1760'da Thomas Braidwood, İskoçya'nın Edinburgh kentinde ilk İngiliz okulunu kurdu. Yanın 1981, Minsky 1957, Wright 1969. Almanya'da sağırlar için okul ilk kez 1778'de Leipzig'te Samuel Heinicke tarafından açıldı. İtalya'da sağırlar için ilk okulu 1784'te Abba Silvestri açtı. Yanın 1981. Almanya'da Heinicke sağırların toplumda saygın bir statü elde etmeleri için telaffuzun zorunlu olduğu inancıyla saz sözlü tekniği tercih etmişti. Yanın 1981, Minsky 1957, Wright 1969. Başrahip Delepy'yi sağırların ilkel ataları temsil ettiğine inanıyordu. Tıpkı Rousseau'nun 1762-1991 doğa halindeki insan mefhumu gibi. Sağırların sessizliklerinin onları yeryüzündeki ilk insanlara aşırı benzer hale getirdiğine inanıyordu. Halkı okulu ziyarete çağırmıştı. Bunu yapmakla insanın zihinsel ve dilsel gelişiminin doğal yolu hakkında içgörü edinmeyi kolaylaştıracağını düşünüyordu. Rosenfeld, 1997, sayfa 157. Avrupa'dan ve ABD'den bilim insanları ve devlet adamları okulu ziyaret etmişlerdi. Aydınlanma filozofları onun eğitim yöntemine hayran kalmışlar, sağırları ve onların işaret dilini inceleme fırsatı bulmaktan çok memnun olmuşlardı. Charles Delepy, işaret dilinin ilkel bir iletişim biçimi olduğunu savunsa da, sağırlar için etkili olduğuna inanıyordu. Delepy, 1789'da öldü ve yerini 1786'da Fransa'nın Bordeaux bölgesinde kurulan sağırlar okulunun müdürlüğünü yapmış olan Rahip Sicard aldı. Sicard 1816'da ABD'den Paris'i ziyarete gelen Thomas Galadue'yi misafir etti ve ertesi yıl ABD'de Connecticut'ın Hartford kentinde ilk sağırlar okulunu açmasında kendisine yardımcı oldu. 1784'te Valentin Hauy Paris'te köyler için ilk yatılı okulu açtı. Allen 1889, Farrell 1956, Roberts 1986. İlk abartma baskıyı geliştirdi ve okuma öğretmek için kullandı. İngiltere'de kör öğrenciler için ilk okul 1791'de Liverpool'da Edward Rushton tarafından açıldı. 1804-1820 yılları arasında Viyana, Steglitz, Almanya, Milano, Amsterdam, Prag, Stockholm, St. Petersburg, Dublin, Kopenhag, Aberdeen, Brüksel, Napoli ve Barcelona'da kör çocuklar ve gençler için okullar açıldı. Farrell 1956. ABD'de kör öğrenciler için ilk kurumlar 1832'de Boston'da Perkins Enstitüsü ve New York City'de açıldı. Bunları bir yıl sonra Pensilvanya takip etti. 1837'de ise Ohio'da kör öğrenciler için bir devlet okulu açıldı. Allen 1899-1914, French 1932. Erken modern dönem ve 18. yüzyıl sakat kişiler için kapsamlı değişiklikler zamanıydı. Akıl hastalığı ile zihinsel yeti kaybı arasında yapılan sistemli ayrım, mülkiyet yasalarının doğru şekilde uygulanmasını sağlama amacı taşıyordu. Sağır ve kör çocuklar için kapsamlı eğitim İspanya'da ve hemen arkasından Fransa'da başladı. Bu dönemde aylaklığın ve yoksulluğun ilk kez suç kapsamına alındığı görüldü ve bu durum genellikle yoksul olan sakatları doğrudan etkiledi. Görünüşte yoksulluğun ve sakatlığın yol açtığı sorunlara kurumsal çözümler, ıslah evleri, çalışma evleri, tımarhaneler, akıl hastaneleri. 18. yüzyılın sonuna doğru daha da yaygınlaştı. Rönesans ve aydınlanma döneminin düşünce devrimi, insanlar toplum ile Tanrı arasındaki ilişkilerde temel değişikliklere katkıda bulundu. İnsanlar ilk kez değişmez olduğu düşünülen doğal düzeni müdahale edebileceklerini anladılar. Toplumun ve insanların kusursuzlaştırabileceği inancı yaygınlaştı. Düşüncedeki bu devrim, körler, sağırlar ve zihinsel yeti kaybı olanlar da dahil, sakatlıkları olan kişilere yönelik tedavileri geliştirme çabalarını yaygınlaştırdı ve profesyonel bir doktorlar, eğitmenler ve bakıcılar sınıfının ortaya çıkışına yol açtı. Sakatlığın tıbbileşmesi ve profesyonelleşmesi tüm Avrupa'da ve sonrasında Kuzey Amerika'da kurumların ve okulların gelişimine ve çoğalmasına katkıda bulundu. Kurumsallaşma eğilimi 19. ve 20. yüzyılda daha da hız kazanacaktı. 19. yüzyıl. Eğitimdeki gelişmeler. Kör ve sağır öğrenciler için yatılı okullar 19. yüzyılda hızla artarken akıl hastası ve zihinsel yeti kaybı olan kişilerin kurumlara kapatılıp tecrit edilmeleri de ilerledi. Konuşma bozukluğu olan kişilere yönelik tedavilerde de ilerlemeler kaydedildi. Ayrıca sağırların eğitimi için birbirine rakip iki felsefeye dair tartışmalar görüldü. Sesle mi, işaret diliyle mi eğitim? Avrupa'da fiziksel sakatlıkları olan çocuklar için okullar, kör ve sağırlar için okullardan biraz daha geç açıldı. Özel olarak fiziki sakatlıkları olan çocuklar için tasarlanmış okul ilk kez 1832'de Baviera'da John Nepinak tarafından açıldı. Sonrasında Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya'nın diğer bölgelerinde de okullar açıldı. Danimarka, fiziki sakatlıkları olan çocuklar için ilk sınai eğitim programını kurdu. 19. yüzyılın ortasına gelindiğinde Avrupa okullarında atölyelerde tecvid programı yaygın hale gelmişti. Obermann 1968. 1829'da Louis Braille kendi yarattığı köyler alfabesinin bir açıklamasını yayımladı. Barbieri'nin 1808'de geliştirdiği sistemin geliştirilmiş haliydi bu. French 1932, Roberts 1986. Rakip iletişim sistemleri ilgili Amerikan ve İngiliz komitelerinin nihayet bir anlaşma imzalayarak tek tip model olarak standart İngiliz Braille alfabesini benimsedikleri 1932 yılına kadar varlığını sürdürecekti. Roberts 1986. 1858'de Kentucky'nin Louisville kentinde Amerikan Körler Basım Evi kuruldu. Bu kurum ABD'de körlere yönelik işler basan başlıca matbaa olacaktı. 1879'da Kongre körler için eğitim malzemesi basılması amacıyla yılda 10 bin dolar ayrılmasını yasalaştırdı. Allen 1914, Amerikan Körler Basım Evi 1999. Sağırlık alanı ile zihinsel yeti kaybı alanı arasında 19. yüzyılın başında sıkı bir ilişki gelişti. 1800'de Jean Etard, 1775-1850, konuşma ve işitme incelemeleri yapmak için Paris'te Sicard Konuşamayan Sağırlar Ulusal Enstitüsü'nün doktorlar kadrosuna katıldı. Önceki yaz Güney Fransa'da yabani bir çocuk bulunmuştu ve Paris'teki araştırmacılar doğa durumundaki insana benzediği inancıyla çocuğu incelemek için sabırsızlanıyorlardı. Dolayısıyla insan bilgisi ve gelişimine dair o dönemde Fransız aydınlanma düşüncesinde hakim olan temel felsefi sorunlar sistemli bir şekilde incelenecekti. Vahşi çocuk dilsiz olduğundan Paris'te sağırlar okuluna gönderildi. Çocuğu ilk kez Bicêtre'de incelemiş olan Pinel ilk başta Victor adı verilen çocuğun eğitilemez olduğunu hükmetti. Fakat Itard hayatının sonraki 5 yılını Victor'ı eğitmeye ayırdı ve bunu yaparken 18. yüzyılın ortalarında Fransa'nın ilk sağır öğretmenlerinden biri olan Jacob Perrier'in eğitim yöntemlerinden yararlandı. Perrier'in öğretme yöntemleri Rousseau'nun 18. yüzyılda Locke'un duyumcu ampirik psikolojisine getirdiği yorumlardan fazlasıyla yararlanmıştı. Windsor 1993. Itard'ın yaklaşımı eğitimin 5 alanda bireyselleştirilmesini vurguluyordu. Duyumsal stimülasyon, konuşma, sosyalleşme, kavram geliştirme ve öğrenmenin aktarımı. Itard 1802. Itard ilk başta Victor'ın erken dönem toplumsal ve eğitimsel yoksunlukla mağlul olduğuna inanıyordu. Victor yalnızca askeri konuşma bildiği ve toplumda yararlı bir hayata tümüyle kavuşamadığı için öğretimin başarısız olduğunu düşünüyordu. Ne var ki, Itard'ın çalışması sonrasında öğreticileri, Edward Séguin ve Maria Montessori'nin öncülüğünü ettiği zihinsel yeti kaybı olan çocuklar için son derece başarılı müdahaleleri tetikledi. Itard aynı zamanda sağırların sözlü eğitimine, kulak-burun-boğaz ihtisasına, sakat çocuklarda davranış değişikliği uygulamasına ve zihinsel ya da fiziksel sakatlıklar olan kişilerin özel eğitimine katkılarıyla tanınıyor. Itard 1821A, 1821B, Lane 1989. Itard'ın o dönemin zihinsel yeti kaybı anlayışına en büyük katkılarından biri son derece kapsayıcı idiotluk tanılarını reddetmesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca 1828'de yayımlanan hak ettiği ilgiyi görmemiş bir yazısında Mutism Caused by a Lesion of the Intellectual Functions, zihinsel yeti kaybı olan çocuklar ile otizm gibi yaygın gelişim bozuklukları olan çocuklar arasında nasıl ayrım yapılacağını anlatır. Carey 1995. Séguin ise Itard'ın duyumsal tekniklerini genişleterek fizyolojik yöntem adını verdiği ve duyusal motor eğitimi, zihinsel eğitimi, akademik ve konuşmada dahil ve ahlaki eğitimi ya da sosyalleşmeyi vurgulayan yönteme varmıştı. Simpson 1999, Talbot 1967. Séguin 1846, kariyerinin başlarında Perrier'e olan borcunu teslim etmiş ve zihinsel yeti kaybı, sağırlık ve kalıtsal körlüğün iki temel özelliği olduğunu belirtmişti. Hastalığın erken yaşta başlaması ve kalıcı olması, buradan çıkan sonuç tedavi tekniklerinde de benzerlikler olacağı yönündeydi. Fransız Bilimler Akademisi 1844'te Séguin'in çalışmasını kabul etti ve bu çalışma daha sonra tüm dünyada referans alınmaya başlandı. Bicetre'de zihinsel yeti kaybı olan çocukların gittiği okullarda ve diğer özel okullarda geçen 20 yılın ardından 1848'de siyasal istikrarsızlıktan kurtulmak adına Paris'i terk edip ABD'ye yerleşti. Simpson 1999, Talbot 1967. Avrupa'nın başka yerlerinde de zihinsel yeti kaybı olan kişiler için özel yatılı okullar kuruldu. 1842'de İsviçre'de Guggenbuch tarafından, 1842'de Almanya'da Saget tarafından ve 1846'da İngiltere'de Connolly ve Reid tarafından, Barr 1904, Bucknell 1973, Fernald 1893. Bu dönemde bir ülkenin kurum müfettişlerinin Paris kurumlarını ziyaret edip gözlemledikleri yöntemleri rapor etmeleri adetlendi. A visit to the Bicêtre. 1847A, 1847B, 1847C. 19. yüzyıl, sakatlıkları olan diğer insanların eğitiminde de dinamik değişikliklere şahit oldu. 1810'da John Talwall yalnızca konuşma sakatlığına ayrılmış ilk kitabı yayınladı. Letter to Henry Klein, Rocky 1980. Talwall, İngiltere'nin ilk konuşma terapisti olarak görülür. 19. yüzyıl konuşma bozukluklarında ayırıcı tanı, değerlendirme ve tedavinin başlangıcını ifade eder. Rocky 1980. Konuşma düzeltme tekniklerinin gelişimi Avrupa kıtasında büyük oranda sağır eğitmenlerinin elindeyken İngiltere'de hatipler, din adamları, aktörler ve şan eğitmenleri de bizzat işin içinde yer alıyorlardı. Rocky 1980. İspanya'da sağır eğitmeni Tiburcio Hernandez Kraliyet Okulu'nda 1814'te okulun açılışından sonra sözlü eğitime geri dönüş olacağını duyurdu. Hernandez, Fransız Charles Dölepi ve Sigart'tan ödünç aldığı işaret kullanımını ikinci plana iterek sözlü eğitimin önceliğini savunmuştu. Plan 1997. Hernandez, sağır öğrencileri hakkında aşağılayıcı görüşlere sahipti. Onların özünde kusurlu ve akılsız olduklarına inanıyordu. Bu nedenle ısrarla zeka bakımından kusurlu oldukları söylenen öğrenciler el zanaatlarıyla ilgilenmeye teşvik ediliyorlardı. İspanyol sağır eğitiminde sözlü eğitimin egemenliği Hernandez'in 1823'te bir siyasal kargaşa sırasında infaz edilmesiyle son bulmadı. Öğrenciler epeyce fiziki tacize maruz kaldılar ve bunun sonucunda bazı öğrenciler öğretmenlerine karşı ayaklandılar. İspanya'da 19. yüzyılın geri kalan dönemi boyunca sağır öğretmenlerin özellikle reddedildiği görüldü ve sağır öğrencilerin eğitimi işitme engelli olmayan uzmanların alanı olarak yerleşti. Fransa'da 19. yüzyılda toplumun sağırlara dair olumsuz algısı devam etti. Bu genel algı, naif, ehliyetsiz çocuklar oldukları şeklinde bir klişeye dayalıydı. Paris'te devletin desteklediği bir yardım kuruluşu olan Sağırlar Enstitüsü hem eğitim hem de sosyal yardım işlevi görüyordu. Enstitüdeki iki profesör, Bebian ve Pormier, işaret dili kullanılmasını savunmuş ve sağırlar kültürünün varlığına olan inancı beslemişlerdi. Quartararo 1995, 12. ayrımın sonu, sayfa 129.